Ayrım 25.
Üst üste yutkunarak Özlem'i gözlerine hapsetti. Ama Özlem'in yağmurdan sonra çamuru önlemek için yere serpilen talaş kokusuna benzeyen incecik dumanlı kokusu genzine doldu. Bundan kaçamayacağını anlayınca Özlem'in kokusunu doya doya çekti içine. Acıtacağından korkularak ertelenmiş duyguların çoğu gibi bu da sandığı kadar çok acıtmadı. Hatta ferahlattı onu kısa bir süre. Konuşursa kendini başka bir duygu durumuna taşıyıp Özlem'i maskeleyeceğini düşünerek Musa'ya sordu. Musa, biz çocukken sen, Sefer ve ben Kuzguncuk'ta bir şarkı söyler sonra da kahkahalarla gülerdik. Hatırladın mı onu? Hatırla sevgilim o mesut geceyi diye güldü Musa. Hani o tombul bir kadın vardı. Abisi keman çalar, o da bahçede bu şarkıyı söylerdi. Biz kadını taklit edip gülmekten çatlardık. Sen de amma mızmızlanırdın Betuna. Kadın da söyle adını, şu bizim Hovi'nin evde kalmış halası canım. Tabii ya dedi Tuna gülümseyerek. Madam Terziyan, kravatçı Agap'ın kızı. Sesi çok güzeldi. Bize kızar, annelerimize şikayet edeceğini söylerdi. Göz göze geldiler. Tuna yine aniden ciddileşti. Haklısın Musa dedi incindiğini hissederek. O kadın Madam Terziyan bizim, evet bizim Hovi'nin halasıydı. Sustu, tekrar kederlenmişti. Ve bizi asla annelerimize şikayet etmezdi. Musa bakışlarını kaçırdı. Tuna inatla onu bekledi. İki erkek arasında gözle görülür bir gerilim belirdi. Ve elektrik renginde odaya yayıldı. Erkekler arasındaki sürtüşmeler konusunda içgüdüleri güçlü olan bütün kadınlar gibi Hatice Hanım hemen araya girip çayları tazeledi. Suları da yeni bir koşmaya başladı. Bülbül olsam, varsam gelsem, Hakk'ın divanına dursam. Ben bir yanıl elma olsam, dalında bitsem, ne dersin? Sen bir yanıl elma olsan, dalımda bitmeye gelsen. Ben bir gümüş çövmen olsam, çeksem indirsem, ne dersin? Sen bir gümüş çövmen olsan, çekip indirmeye gelsen. Ben bir avuç darı olsam, bir bir toplasam, ne dersin? Sen bir avuç darı olsan, yere saçılmaya gelsen. Ben bir yavru şahin olsam, kapsan kaldırsam, ne dersin? Sularının gençliğiyle getirdiği tazelik, henüz masum oluşuyla taşıdığı umut, sesinin güzelliğiyle birleşince odaya huzur renkleri yayıldı. Sanki gaz lambasının fitili aniden sonuna dek açılmış gibi aydınlandı mekan. Eline diline sağlık suları, pek güzel söyledin. Teşekkür ederim Musa abi, sen beğenirsen hep söylerim diye cilveli gülümsedi kız. Gülümsediler. Ne iyi ki güzellik ve iyilikler tek bir ırkta, cinsiyette, hele hele tek bir din ve mezhepte toplanmıyor diye sevinerek fısıldadı Tuna. Biliyorsun artık Musa. Musa ne diyeceğini bilemedi. Tuna'nın iğneli sözleri canını sıkıyordu. Ama sularının hayran bakışları altında daha önce hiç bilmediği biçimde yumuşayıp eriyordu. Kusura kalmayın, ben bir abdesthaneye gideceğim. Tuna öğretmen, gel sen bir yardım et bana hele. Tuna nasıl yardım edeceği konusunda şaşkın, daha çok kesilen bacak nedeniyle huzursuz baka kaldı. İlk öğrendiğimde yarım adam olacağıma keşke ölseydim diye düşündüm. Ama sonra Allahu Teala öyle istemiş, kaderimizmiş deyip halimize şükrettik. Şikayet etmek günahtır, Allah'ın gücüne gider. Hem sonra şu değneği uzatıver bana. Kalın bir ağaç dalından yapılmış uyduruk koltuk değneğini o zaman gördü Tuna. Kaba saba şekilsizdi ama iş görüyordu. Hadi koluma gir öğretmen, hela bahçede. Yıldızlı bir yaz gecesinde bahçeye çıktıklarında Tuna ilk önce şaşırdı kaldı. Geceleri dünyanın tavanına yıldızlar asıldığını unutmuştu. Hemen sonra sevinçten çıldıracak gibi hissetti kendini. Musa, biz hala yaşıyoruz. Bak temiz hava, yıldızlar, toprak, bahçedeki ağaç. Musa, buradan kaçıp ilk kabusa dönersek ben uyanabilirim. Yemin ederim uyanabilirim. Dur kardeşim, dur, bırakma beni, düşeceğim valla. Daha alışamadım tek bacakla yürümeye. Hem kessene şu sesini sen, yapma Allah aşkına. Ya şaka değil, savaştayız, bir duyan olursa. Tuna'nın ani neşesi aniden kedere dönüşüverdi. Sevincin kırılmış parçaları sinsi kıymıklar gibi battı bedenine. Bak muhterem kardeşim, seni mahsustan bahçeye çıkarttım. Çünkü sana diyeceğim vardır. Dinle Tuna, ben burada kalacağım ve Allah nasip ederse Allah'ın emri Peygamberin Efendimizin sallah ve selam üstünde olsun kavliyle hem de onların geleneklerine göre sularıyla evleneceğim. Ne? Musa sen delirdin mi be? Diye haykırdı Tuna. Ya sen evli barklı 3 çocuk babası kocaman adamsın. Hem suları senin kızın yaşında. Çocuk o daha. Başını öne eğdi Musa. Utangaç bir sesle konuştu. Genç kadın daha hamdır. Bilirsin işte. Onları etkilemek çok kolaydır demek istiyorsun. Ah Tanrım, bu kolaycılık zihniyetini hiç anlayamamışımdır zaten. Ani öfkesi yine aniden hüzünle yer değiştirdi. İçi yanarak şiir okur gibi başını gökyüzüne çevirdi. Halbuki aşk imkansızın zaferi olduğunda doruğa ulaşır. Musa sesi titreyerek sözünü kesti Tuna'nın. Ailemi kör bıçakla kesmişler. Kalan kimsen yoktur Kuzguncuk'ta. Musa, Kuzguncuk'ta böyle şey olmaz. Hala anlamıyor musun? Bütün bunlar şu benim lanet olası beynimin korkuları ve bela rengi fantezileri. Bütün bunlar bir kabusun parçaları. Selamün kavlen, bela anma kardeşim, dedi Musa başını kaldırmadan. Sesi yumuşak, hatta şefkatliydi. Kızmıyorum sana artık. Sen de böyle kurtarıyorsun kendini. Az kahır çekmemişsindir, bilirim. Hem aslan gibi abin, hem baban. Kolay değil, haklısın. Bir yandan sevdiğin kız da... İnsan sevince, meğer insan sevince başka olurmuş halleri. Sustular. Yıldızların gökte fink attığı şahane bir yaz gecesinde iki çocukluk arkadaşı Anadolu'nun herhangi bir yerinde karartma altında bir karavasanda konuşmadan kaldılar. Bir tek cırcır böcekleri konuşuyordu. Bu kız beni hayata çekiyor Tuna, dedi çekinerek Musa. Daha önce cins latiften birine hiç böyle bir şey duymuşluğum yoktur. Benim hanım, Allah rahmet eylesin, görücü usulüyle helalim olmuş, iyi ahlaklı, dini bütün bir hanımdı. Ama bu kız... O içime bir ateş düşürmüştür ki helalim olmadan konuşmam doğru değildir. Aşk, dedi Tuna yıldızlara bakmayı sürdürerek. Aşk nasıl da yakar insanı? Önce sevinçten, sonra da acıdan. Ne güzeldir ve ne çok acıtır. Bir tuhaf oldum ben Tuna. Çocuk gibi bir hallere düştüm. İçim içime sığmaz, yerimde duramaz oldum. Aşk kimseye lüks olmamalı Musa. Yüzüme nur yağıyor onu görünce. Aşk sevdiğini her gördüğünde yeniden doğmak sevincidir. Sanki bir peri, bir melek o, cennette bir ağaç, zemzem suları. Aşk onun her fiskesinde bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişerek ölmektir. Beni istemez, beğenmez diye ne azaplar çektim, utancımdan ölecektim az daha. Aşk teyakkuzda tutmadığı vakit tavsamıştır. Onu mutlu etmek, yüzünü güldürmek hayat kadar aziz bir vazifedir bana artık. Aşk azapların en eşsizi, sevinçlerin en derinidir. Ah Tuna, bir bilsen, diye içini çekti Musa. Aşka inanmayan biri olsaydım, acaba kabuslarım bile aşkın bu denli yeri olacak mıydı, diye sordu Tuna. O sırada uzaktan bir köpek uludu. Peki aranızdaki farklılık ne olacak Musa? Hani uğruna kan dökülen, kini yüzyıllardır taze tutulan farklılık? Onlar başka ama, diye isyan etti Musa. Rahmetli babası bu savaşta öldürülmüş. Allah o yattıkça çocuklarına ömür versin. Cem dedesiymiş. İmam Zeynel Abidin soyundan gelirmiş. Pek muhterem, yolu Allah'a dönük bir zat yani. Hem sonra hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Aynı dinin çocuklarıyız. Of, diye derin derin içini çekti Tuna. Onlar farklı diyorsun Musa. Hepimiz farklıyız, iyiyiz, güzeliz de neden hepimiz hepimizi öldürüyoruz Musa? Sustu Musa. Bir süre hiç konuşmadılar. Hazır bahçeye çıkmışken hacetimi görsem zahmet olmazsa, dedi Musa sonra. Tuna sırtını Musa'ya dönüp ona yaslanarak destek oldu. Musa kendine küçük gelen pantolonun fermuarını açıp bahçenin ortasına işedi. Kusura bakma ama Tuna, dedi işini bitirirken. Senin asıl sıkıntın ne biliyor musun? Sen fazla düşünüyorsun kardeşim. Bırak derin derin düşünmeyi. Savaştaysan savaşı, barıştaysan barışı yaşamaya bak. Sen hayaller alemindesin ve hep rüya görüyorsun. Ayakların yere basmıyor senin. Bak bozulma ama sen çocukken de böyleydin. Hiç abine benzemezdin. Sana ne lazım biliyor musun? Bana ne lazım Musa? Diye sordu bezgin bir sesle Tuna. Musa'nın yanı başında, üstelik böyle güzel bir gecede ortalık yere işemesini bir hakaret gibi algılamıştı. Sana inanç ve aşk lazım kardeşim. Hemen iyileşir, şifa bulursun, inan olsun. Bir yandan koltuk değneğine, sırtından da Tuna'ya yaslanmış olarak güçlükle pantolonunun fermuarını kapattı. işi bitmişti. Siz daha adını bilmezken tattım ben aşkların en güzelini, dedi Tuna buruk bir gülümsemeyle. Aşkların ve dostlukların en güzelini. Yine mi o kız? Evet Musa, benim aşk adresim hep o kumral kızın coğrafyasına yazılıdır. Peki ya karın? O da bir çeşit aşk olmalı Musa. Aşkın bin çeşidi vardır derler ya. Hani senin itibar ettiğin düzen tek eşi değil midir Tuna, diye damarına bastı Musa. Evet öyle. Bir insan aynı anda birçok kişiyi sevebilir ama bir kişiye aşıktır Musa, diye fısıldadı Tuna. Sesinde rengarenk balonlar hülyalı hülyalı uçuşuyordu. Musa balonları görünce şaşırdı. Onları havada dans ederken izlemeye koyuldu. Yüzünde şaşkın bir gülümseme belirmişti. Ama bir erkek yaşamı boyunca aslında bir tek kadını sever. Önce ve sonrakiler birer arayış, kaçış ve aldanıştır. Sesinde uçuşan bütün renkli balonlar gürültüyle patlayıp yere düştüler yumuşacık. Kendimi ve adayı mutlu edemedim Musa. Hiç değilse beni seven birini mutlu edeyim diye Meriç'le evlendim ve onunla yaşıyorum. Hem insanları hoşnut etmekten zevk alan, doğuştan iyi olmak zorunda birisiyim ben. Bilmezmiş gibi gelme üstüme. Sustu. Enayinin, salağın teki de diyebilirsin. Nasılsa arkamdan söyleniyor. Yapma kardeşim, harap etme kendini. Allahu Teala inancınızı kaybetmeyiniz diye buyurmuştur. İstersen sen bunu umudunu kaybetme diye yorumla. Ama bırakma kendini. Hem ada, o çok farklı bir konu, diye Musa'nın sözünü kesti Tuna. Ada bir ışık, bir serap, bir mucize gibi soyut bir kavram. Ada artık benim derimin altında, canımın içinde Musa. Zor be kardeşim, dedi Musa içini çekerek. Sevda Allah'ın bize hayattan sonra sunduğu en büyük nimettir. Bu kez şaşırdı Tuna. Konuşan sen misin Musa? Sahi sen misin ha? Diyerek eğilip yanında duran Musa'nın yüzüne baktı Tuna. Musa ona aldırmadan sürdürdü konuşmasını. Yüce Rabbim kinden, nefretten arınınız buyurmuştur. Bak bir iç savaştayız. Kim öle kim kala. Şehitlik mertebesine yükselmek de var. Bari kaçınılmaz sona varmadan yunup yıkanalım içimizi dedik. Tabii ya, diye acı acı gülümsedi Tuna. Ben de bunu yutacağım sanki. Her şey böyle çabuk ve inanılmaz değişsin. Yıllardır senden duymak istediklerimi şimdi bir çırpıda duyayım ve bunların gerçek olduğuna inanayım. Ha? Yok öyle yağma. Bütün bunlar bir kurgu, bir rüyanın bölümleri. Her şey çok iyi düzenlenmiş görünse de uygulamada asıl belirleyici etken sapıtıyor. Üzülerek ona baktı Musa. Zaman, dedi Tuna. Farkında mısın? Zaman kavramı yok bu yaşadıklarımızda. Fesubhanallah. Zaman, olayların birbirini izlediği ortam ya da şimdinin geçmiş olmasını sağlayan kesintisiz hareket diye tanımlanır, değil mi? Tamam, peki neden fizik ve felsefe zamanı ayrı ayrı tanımlarlar, hiç düşündün mü? Hayır, çünkü Musa, çünkü aslında iki türlü zaman vardır. Birisi olayları ard arda geliş sırası içinde işaretler, öbürü ruhun yaratılışından sonra ortaya çıkmıştır ve ruhun değişmediği durumlarda zaman bilinmez olur. Örneğin uyurken. Gene kitap gibi konuşmaya başladın sen, diye hayıflandı Musa. Doğru, zaten bu söylediklerimi ben de filozoflardan öğrendim. Ve madem zaman eylemsel olarak var olan kavramın ta kendisidir, yani her türlü gerçeğin onaylandığı yerdir de neden şimdi zaman denen şey yok burada? Canı sıkılarak içini çekti Musa. Çünkü Musa, şimdi ben uyuyorum ve bu kabus başlayalı beri zaman kavramı yok oldu. Peki Tuna, peki muhterem kardeşim, öyle olmuştur, üzme kendini artık, diyerek boşta kalan eliyle Tuna'nın omzunu patpatladı Musa. Ben gideceğim Musa, buradan çıkıp ilk kabusa döneceğim ve oradan da gerçek dünyaya geçeceğim. Sen burada kalmak ve bu aşkı yaşamak zorundasın. Nasılsa sonunda Kuzguncuk'ta görüşeceğiz. İnşallah Tuna kardeşim. Allah o günleri, barış, akıl bütünlüğü ve huzur dolu günleri görmemizi nasip eder inşallah. İşte bu dediklerin için önce benim uyanmam gerek Musa. Allah'ım bu zavallı kuluna akıl ihsan et yarabbim. Sen inanma bana Musa. Olsun, alıştım ben buna. Hakkını helal et Tuna kardeşim. Kendine mukayyet ol. Allah hepimizi korusun. Sarıldılar. Tıpkı filmlerdeki gibi diye düşündü Tuna. Hoşça kal Musa. Bir rüyanın içinde bile olsa aşkı ve farklı olana hoşgörüyü tanıman beni çok mutlu etti. Bilmeni isterim. Güldü Musa. İnsan Allah'ın suretidir Tuna. Ben senin kadar çok okumadım. Cahil sayılırım ama hiç kimsenin kendinden kaçamayacağını bilirim kardeşim. Kırık dökük gülümsedi Tuna. Vedalaşmayı hiç sevmezdi. Bırak artık kaçmayı Allah aşkına Tuna. Hatice Hanım'a, Lütfü, Ali ve Suları'ya selam söyle. Acele gitmesi gerekti de Musa. Meraklanma, onlar bunu zaten biliyorlar. Bahçe kapısına doğru ilerlerken cebindeki beyaz elips şeklindeki küçük taşı sımsıkı tutuyordu. Tam çıkıyordu, dönüp fısıldadı. Söyle Ali'ye benim tüfeğim boştu, dedi. Ali'nin tabancası da, dedi Musa gülerek. Anaları hepsini boşaltmış. İşaretler önce masumdur. Ve neden üşüyor çocuklar koca bir şehir yanmışken? Hüseyin Yurttaş, 20. yüzyıl ağıtları. Ellerini kaldır, arkanı dönme. Yıldızlı göğün altında, dar, kesme taşlı yollarda, kaybola kaybola yürüyor, aniden gelen eksik özgürlüğün şaşkınlığını yaşıyordu. Bedeni güçsüzdü ama kendini uzun süredir hissetmediği kadar iyi hissediyordu. Kurtuluşun uzakta olmadığı umudu bir kez insanın kanına girmeye görsün. Artık ne uğursuz işaretler bile anlaşılmaz sevinç kırıntıları taşır. Yakında kuzguncağa dönecekti. Balkonda yarım bıraktığı o canım kahvaltıyı bitirecekti önce. Hayır hayır, daha önce adayı bulup gazetelerdeki o yargısız infazın açtığı yaraları saracaktı. Baylan'a gidip arka bahçe kapanmadan birer kup griye yerlerdi. Ada çektiği yeni fotoğrafları gösterir, sergi haberleri verirdi. Sonra koluna girer, seni özledim be Mabel derdi. O böyle deyince çektiği bütün sıkıntıları biter, yeniden doğardı. Biliyordu, bu hep böyle olurdu ve ölene kadar da böyle. Ellerini ensene koy. Tam şu iç savaş saçmalığına ve kabusu bir kenara bırakmış, tam adaya ulaşmayı düşleyebilmiş, tam ellerini ceplerine sokmuş, ne sırt çantası, ne tüfek. Evet, şiir kitabı da çantasıyla birlikte o evde kalmıştı. Ama ne gam, nasılsa tüm şiirleri ezbere biliyordu. Hem belki Musa bu gidişle şair Doğan Gökay'ın şiirlerini okumaya da başlardı. Üstelik en önemlisi o beyaz elips şeklindeki beyaz taş yanında cebindeydi. Bir numara yapayım deme asker, mıhlarım. Sırtını daha çok beline yakın bölgesine dayayan kocaman sert cisim etine batırdığı için şimdiden acıtmıştı. Silahın dayandığı noktadan arkasındakinin kısa boylu, sesinin tonundan da genç biri olduğunu düşündü Tuna. Yürü bakalım. Elleri ensesinde birbirine kenetli, sırtına dayalı silah zoruyla yıldızlı bir yaz gecesinde yürümeye koyuldu. Birbirine benzeyen daracık sokaklarda sanki yönünü kaybettirmek amacıyla yaptırılan bu uzun yürüyüş sırasında kasabanın tahmin ettiğinden daha büyük olduğunu fark etti. Oysa yön duygusu zaten zayıftı ve nerede olduğunu hiç anlamamıştı. Giderek evlerin azaldığı kasabanın dışında bir yere vardılar. Çevredeki tek tük binaların gecekondu olduğunu düşündü Tuna. Her yerleşim biriminin çevresinde mutlaka bir gecekondu şeridi olması gerekiyor muydu? Aşağılanmışlığın bir iç savaş nedeni olduğunu Hegel mi söylemişti diye sordu Tuna. Kes sesini diye emretti arkasındaki kısa boylu genç erkek sesi. Kesti sesini Tuna. Terk edilmiş bir yerde derme çatma bir kulübenin önünde durdular. Birkaç saat önce oradan buradan toplanan tahta ve taşlarla alelacele yapılmış gibi görünen bir barakaydı burası. Onun kapının önüne itelerken silahlı adam kapıya dört kez vurdu. Eyvah, yeni bir iç kabus bölümü başlıyor diye inledi Tuna. Açılan kapıda kafasındaki siyah kar maskesinden alev alev yanan gözleri fışkıran bir başka adam belirdi. Elinde makinalı tüfek vardı. Tuna'ya baktı, elini uzatıp omzundan bir böcek tutar gibi yakaladı ve hışımla içeriye çekti. Sonra yere itip delirmiş gibi dövmeye başladı. Önce gözlüğünün yere düştüğünü ve birinin postalları altında çıtırdadığını duydu Tuna. Ne olduğunu anlamadan kafasına, sırtına ve kasıklarına inen tekmelerden korunmaya çalışırken acıdan katıldığını hissediyordu. Onu dövenin 10-15 bacağı, ayağı ve kolu vardı ve aynı anda onlarca ağızdan huşu içinde küfür ediyordu. Bütün ağızlardan annesine ve karısına hakaret yağıyor, sülalesinin binlerce kez ırzına geçiliyordu. Bu insanları bu kadar öfke ve kine sürükleyecek ne yaptığını düşünecek durumda değildi. İçi çekiliyordu. Acıdan çıldıracak gibi hissediyordu. Delirmişsiniz siz diye bağırdı. İnsan değilsiniz siz. Sert bir cisimle kollarına ve göğsüne vurduklarını hissettiğinde artık acı duymadığını sandı. Ağzından akan ılık şeyin kan olduğunu düşündüğünde artık onu kan tutmadığını anımsadı. Rüyamda ölüyorum diye düşündü. Midesi bulanıyordu. Gözleri kararmıştı. Bu kadar nefret ve şiddet nasıl sığar insan bedenine diye bağırdı. Sesi çıkmadı. Ama ya rüya değilse derken kendini kaybetti. Gözlerini açtığında ilk duyduğu şey felaket pis bir koku, ilk gördüğü şey üniformasının üzerine sıçramış ve artık kurumuş kan lekeleriydi. Ne zamandı ve ne kadar zaman geçmişti artık hiç bilmiyordu. Genişçe bir odada elleri arkadan bağlı olarak duvar dibinde oturur buldu kendini. Oda hemen hemen boştu ve çok pis ama feci pis kokuyordu. Midesi bulandı. Birkaç kez öğürdü. Gözlükleri olmadığı için her şey bulanıktı. Biraz kımıldamaya çalışınca bedeninin şiddetle ağrımaya başladığını hissetti. Önce kollarının çok ağrıdığını, sonra boynunun daha fazla, ardından sırtı ve göğsü ve sonunda başının en fazla ağrıdığını anladı. Her hissettiği organı önce keşfettiğinden daha fazla ağrıyor, soluk alırken sırtına batma acısı duyuyordu. Kaburgalarımı, kollarımı ve kafatasımı kırdılar galiba diye korkuyla ürperdi. Biraz ileride üst üste yığılmış bir şeyler vardı ve kötü koku oradan yayılıyordu. Net görebilmek için gözlerini kıstı ama yine de gördüğü şeyleri çıkartamadı. Göz kaslarını sıkmak için uğraşırken yüzü çok acıdı. Yüzünde de yaralar olduğuna bu sırada karar verdi. Kendini sonuna kadar zorlayarak o ileride duran yığını netlemeye çalıştı ve birden gördüğü şeye inanamayarak haykırdı. Ama ceset bunlar. O zaman kusmaya başladı. Kustu, kustu, kustu. Midesinde hiçbir şey kalmayınca bu kez öğürmeye başladı. Bizi de öldürecekler, dedi bir ses. Odada canlı bir başkası daha vardı. Canlı birisi, yaşayan bir başkası, yaşamak umudu olan öbürü. Tuna sesin geldiği tarafa çevirdi başını heyecanla. Fena dövmüşler sizi hocam, dedi sesi.